Ayrım 20.
Manevi unsur yönünden. Sanıkların Marksist-Leninist düşünce ve eğiliminde oldukları, bu düşünce tarzının gereği olarak ihtilal suretiyle sosyalist düzenin teessüsüne gayret sarf ettikleri ileri sürülerek, giriştikleri eylemlerle anayasal düzenin değiştirilmesini hedef aldıklarını kabul edebilmek için, suçun manevi unsurunu teşkil etmek üzere, evvel emirde bu kastın genel veçesiyle ortaya konulabilmesi icap eder. Filvaki sabit görülen yağma ve ihtiyarla vazgeçilen yağmaya teşebbüs fiillerinin şahsi çıkar amacıyla ika edilmediği, sanıkların ikrarlarından kabili istihraç ise de bu fiillerin şahsi çıkar veya sair bir saikle ika olunduğunu, bu fiillerin sahip oldukları kast yönünden siyasi iktidar düzenini hiç değilse ika tarihinde ve tarihlerinde yıkmaya matuf olduğunu ortaya koyabilmek mümkün olmamaktadır. İddianamede de soygun bölümüne alınan başlıktaki gibi bu soyguna teşebbüs ve soygun fiili para ve silah temini gayesiyle ika edilmiş ise evvela kast bakımından bu olayların TCK 146. maddesinin ihlaline ait maddi unsur olarak zikrine manevi unsurdan yoksun olacağı sebebiyle imkan kalmaz. Bu suçun tahmili için sanıklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerine dayalı anayasa nizamını cebren tebdil etmek genel kastının mevcut olduğu ispatlanabilmelidir. Yoksa anayasa nizamını cebren tebdil için gerekli para ve silahı temin maksadıyla soygun yapmaktan bahsedilirse ortada anayasa suçu olmaz. Bu suça hazırlık olur. Bu takdirde muayyen suçlar meyanında 146. maddenin de içinde bulunduğu suça hazırlık hareketlerini özel şartlarla tecrim eden TCK 168 ve 171. maddeler söz konusu olur. Bu maddelerdeki şartları taşımaksızın yapılmış hazırlık hareketleri ise kanunumuzca suç kabul edilmemiştir. Ancak bu hazırlık hareketleri başlı başına kanunun sair hükümlerini ihlal eder mahiyette bulunuyorlar ise temas ettikleri maddeler uyarınca kabili tecziye adi birer cürüm mahiyetinde kalacaklardır. 2. Maddi unsur yönünden. Evvelce de söylendiği gibi maddi unsur olan harekette bulunması gereken elverişlilik, bir soygun, bir soygun teşebbüsü, bir eve ve bir mevkiye dinamit konması, bir otonun yakılması gibi emniyet ve asayişi ihlal etmekten başka sonuç vermeyen olaylarda bulunamaz. Bu kabil olayların daha çok tevali etmesi de anayasa nizamına değil asayiş nizamına müessir olabilir. Bu fiiller anayasa nizamını direkt olarak hedef almış da adlanılamaz. Zira mağdurları TCK 146 Taksim 1. maddesinin koruduğu menfaat mefhumuna dahil değildirler. TCK 146. maddesiyle korunan tek tek organlar, müesseseler değil, bunların bir bütün halinde mütalaa edilmesinde mevcudiyetini bulan bir sistemdir. Madyo Çağatay ile Nuri Osman Çelenk isimlerindeki şahıslar bu sistemin dolayısıyla anayasa nizamının içinde bu nizamın getirdiği ve sağladığı hak ve hürriyetlerden yararlanan kimselerdir. Meydana gelen bu hareketler sadece kendilerini zarar dide etmiş, bu münasebetle asayişin bozulması neticesi doğmuştur. Anayasal düzen yerli yerinde durmaya devam etmektedir. Hatta anayasayı ilga, tebdil, tagir suçunun maddi unsuru olarak gösterilen soyguna teşebbüs olayı Çağatayların evinde sohbetin bir müddet inkitaına yol açmakla kalmış, Berayi İhtiyat Semt Karakoluna yapılan telefon müracaatı üzerine bir zabıt tanzimine dahi hacet görülmemiştir. Nitekim bu ihbarın arkasının takibine ihtiyaç görülmeyen olaydan methaldar olanlar dışında kimse haberdar bile olmamıştır. Nuri Osman Çelengin silahla tehdit olunarak soyulması ise bir zabıta vakası olmaktan ileri gitmemiş, bu soygunun anayasal düzeni değiştirmeye matuf olduğu kimsenin hatırına gelmemiştir. O kadar gelmemiştir ki haraçla kumarla geçinen gayri mazbut tabiatta bir kişi olduğu söylenen Erol Özgür bu hadisenin faili olmaya mağdurun teşhisi üzerine uygun görülüp hakkında yapılan tahkikat İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına kadar varmıştır. Bu şekilde umumi asayişi bozan anayasal nizamın tehlikeye düştüğünü hatıra getirmeyen, anayasal nizamı hatırlatacak tezahürü hiç bulunmayan, Türkiye'de her gün işitmeye alışa gelinmiş bir hareketin anayasayı ihlal suçu olarak tavsifi nasıl kabil olabilir? Diğer olaylar ve olay olarak zikredilen durumlar için böyle bir izahata dahi girmeye lüzum görülmeyecektir. Bir an için bu fiillerin icra başlangıcı sayılacağı TCK 146 Taksim 1. maddeyi ihlal için girişilmiş bir hareket teşkil ettiği farz-ı mahal olarak düşünülse bile, fiilde aranacak olan elverişli bir vasfının bulunmayışı, suçun tekevvününü bu yönden de önler. Yukarıda açıklandığı gibi bu suça teşebbüs halinde müteşebbisin sahip bulunması gereken elverişli vasıta sanıklarda mevcut değildir. Yukarıda sayılan olaylarla anayasa nizamının tebdil veya ilga edilebilmesi bu nizamın pek çürük, onu koruyan güçlerin de pek zayıf olması demektir. Oysa ki bu güçlerin başında anayasal düzenin, demokratik cumhuriyetin en dinç ve en zinde bekçisi Türk Silahlı Kuvvetleri bulunmaktadır. Onun içinden çıksa bile bu mesafedeki bir grubun gerekli güçte sayılmasına imkan yoktur. O itibarla 146. maddenin ihlalinden ve ihlal için gerekli elverişli vasıtadan bahsolunurken ölçü bu olacaktır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ilga, tagir veya tebdil suçunu işleyecek olanlar için elverişli vasıta bu güçlere yakın olmak gibi muhal sayılabilecek bir seviyede bulunacaktır. Sanıkların bu mecrada yalnız olmadıkları, bugün Türkiye'de mevcut birkaç sosyalist devrimci kuruluşun aynı hedefe doğru hareket içinde bulundukları, vasıta ve metotları konusuna bu zaviyeden bakılması halinde elverişlilik neticesine varılacağı mütalaada söz konusu edilmekte ise de, davamızda sanıkların sayılan TİP, TÖS, TKP, DDKO, THKO, THKP, THKC ile değil daha yaygın bir örgüt olmasına rağmen Devgenç ile dahi irtibatı ispatlanamamıştır. Bu irtibatın zımni olduğu iddia olunabilirse de suçun gerek sübut gerekse teltifi yönünden önem arz eden kastın tespit ve teşhisinde bir mahkemenin dosyası ve delilleri kendisinde bulunmayan ve bu delilleri takdire yetkisi bulunmadığı davalardan edindiği intibalara binaen, vardığı faraziyelere dayanarak hüküm vermesi hukuki anlayışa uygun düşmez. Mahkememiz bu itibarla dava dosyası ve dosyadaki delillerle bağlı bulunmuş, iddia veçiyle suçlarını sabit gördüğü sanıkların Devgenç'le ve herhangi bir junta ile ilişkisini sabit gösteren delile rastlamamış bulunduğundan elverişli vasıta konusunda bu yolda bir kanaate varmıştır. Bu düşünceden hareket ediliyor idiyse, delillerin aynı mahkemenin takdirine tevdi olunabilmesi için davaların da müteahhiden o mahkemede açılması gerekir veya bunların hepsinin aynı amaç için belirli bir metoda bağlı olarak icraî hareketlere başlamış oldukları delilleriyle ortaya konur. O zaman o bilgi ve delillere göre vasıtanın elverişliliği münakaşa olunurdu. Netice olarak 146 Taksim 1 maddeyle cezyeleri istenen sanıkların fiilleri anayasal düzeni direkt olarak yıkmaya yönelik değildir. Bu fiiller bu maksada yönelik olsalar bile icra hareketi teşkil eden vasıf ve mahiyette değildir. Bu vasıfta bulunsalar bile elverişli vasıtayı haiz değildirler. Bu sebeplerle davamızda 146 Taksim 1 maddenin tatbik kabiliyeti yoktur. Hal böyle olur, 146 Taksim 1 maddenin ihlali mevzubahis olmaz ve ortada asli maddi fail bulunmazsa, bu suça azmettirme gibi asli ve üçüncü fıkraya uygun bir fiili iştirakten de bahsolunamaz. Sanıkların TCK 168. madde karşısındaki durumları. Sanıklardan Sarp Kuray, Hasan Çetin, Ahmet Çoker, Selim Yalçıner ve İbrahim Alkım Altuğ'un içinde bulundukları soygun, fiili ve vazgeçtikleri teşebbüsünde kişisel veya siyasi çıkar kastında olup olmadıkları anlaşılamamış, elde olunan ve Ahmet Çoker marifetiyle Ankara'ya, Sarp Kuray'a götürülen paranın küçük harcamalar dışında ne maksatla nereye sarf veya tevdi edildiği tespit olunamamıştır. İleride ika etmeyi tasarladıkları 146 Taksim 1 maddenin ihlali fiiline bir hazırlık olarak bu soygunu tertiplediklerinin kabulü halinde cezalandırılan hazırlık hareketlerinden 168. maddenin cel teemmül olacağı şüphesizdir. Bu madde ile 125, 141, 146, 147, 149, 156. maddelerde yazılı cürümleri işlemek için silahlı cemiyet ve çete teşkil edenler ve buna girenler cezalandırılmaktadır. Anılan sanıkların belirtilen olaylardaki beraberliklerini 168. madde manasında kabul ve tavsif etmek de mahkememizce mümkün görülmemiştir. Zira çete birçok sayıda kimsenin disiplinli, hiyerarşik bir şekilde organize edilmesiyle meydana gelir ve devamlı bir mahiyet arz eder. Bu silahlı suça göre sayısının kifayeti mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Sanıklardan aynı fiilde birleşen Sarp Kuray, Ahmet Çoker, Hasan Çetin, Selim Yalçıner ve İ. Alkım Altuğ, gaye suç için gerekli sayıda kimseler olarak kifayetli sayılamaz. Ayrıca disiplinli bir şekilde organize edildikleri de bu fiiller sebebiyle söylenemez. Matyo Çağatay'ın evinin soyulmasına teşebbüste disiplinli emir kumanda münasebeti iyi işleyen bir çeteden beklenmeyecek şekilde soygundan vazgeçilebilmiş. Nuri Osman Çelengin soyulacağı gün buna aralarında karar veren Hasan Çetin ve Ahmet Çoker bir üçüncü şahsa lüzum görüp o anda akıllarına geliveren Selim Yalçıner'i Heybeliada'dan telefonla çağırmışlar. Kendilerine bu işte katılmasını teklif ve onun kabulü üzerine aralarına dahil etmişlerdir. Alelacele ve derme çatma suretle vaki bu birleşme, anılan sanıkların beraberliklerinin devamlı bir mahiyet arz etmediğini gösterdiği gibi, onun bu hususta emir ve görev değil, teklif almış olması, kabulde muhtar bırakılması topluluğun disiplinli sayılamayacağına işarettir. 168. maddedeki silah mefhumunda 189. maddedeki anlamda alınmayıp, gaye suçun hedefine muvasalatı temine müsait, kifayet ve kuvvette silah olarak anlaşılmalıdır. Sanıkların soygunlarında kullanmayı tasarladıkları veya kullandıkları tabancadan ibaret ve şuradan buradan emaneten tedarik ettikleri söylenen silah, 146 Taksim 1. maddenin ihlaline kifayet edecek vasıfta bir silah sayılamaz. Bu mahiyet ve miktardaki silahın 168. maddede 146. maddeden başka sayılmış diğer maddelerden bazılarını ihlale kifayetli olabileceği söylenebilirse de böyle bir iddia ve belirti de yoktur. Olayda kullanılan silah ancak dükkanında yalnız bulunan bir şahsın tehdit ile soyulmasına yetebilmiştir. Bu sebeplerle davamızda çete efradı sayısı, disiplin, devamlılık, silah unsurları ve gaye suçun belirsizliği bakımlarından 168. maddenin tatbik kabiliyetinin bulunmadığı kabul olunmuştur. 171. maddede aynı suçlardan birini hususi vasıtalarla işlemek için ittifak edilmesi mevzubahistir. Ve bu ittifak içinde silahlı çetede bulunması gereken hususiyetlere zamimeten vasıtanın da tayin edilmiş ve ittifakın gayeye yakın ciddi ve tehlikeli bulunması icap etmektedir. Bu hususiyetleri taşımayan birleşme sebebiyle sanıklara 171. maddedeki suçun da atfına hukuki imkan görülmemiştir. Esasen Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair 1490 sayılı kanunun sevk ve kabul gerekçeleri bu gerekçelerde mevcut ve herhangi bir şüphe ve münakaşaya yer bırakmayacak serahat, bu grup sanığın soyguna teşebbüs ve soygun fiillerinin TCK 146 Taksim 1 maddeye göre tavsifi yolunda bir düşünce tarzının doğru olamayacağını göstermektedir. Zira bu kabil değişik sahikli fiillerin 146 Taksim 1 maddeyle karşılanamamasından gizli veya açık grupların eylemlerine TCK'da mevcut hükümlerin tertip ettiği cezaların azlığından, cesaret bulunulmasından dolayı bazı fıkralar eklendiği ve bazı fıkraların derpiş ettiği ceza miktarlarının arttırıldığı anlaşılmaktadır. TCK'nın 495 ve 497. maddeleri de ceza miktarlarının arttırıldığı maddelerdendir. Şayet bu kanunla cezaları arttırılan diğer suçlar gibi silahlı yağma fiiline 146 Taksim 1 maddenin maddi unsurları gözüyle bakılması ve ölüm cezası gibi en şiddet cezayı tazammum eden bu maddenin tatbiki kabil olsaydı, 1490 sayılı kanunun bundan böyle aynı tarzda işlenecek aynı mahiyetteki suçlar için sevk ve kabulüne lüzum ve zaruret bulunmazdı. Kanun koyucunun bu husustaki iradesi açıktır. Bu açıklık sevk ve kabul gerekçelerinde mevcuttur. Kanun koyucunun bir hükmü kabuldeki iradesi bu gerekçeyle tezahür eder. 12 Mart'ın baskılı günlerinde bu kararı alan İstanbul 1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi yargıçları Albay Remzi Şirin ve Yarbay Refik Karaağ mahkemeleri kaldırılarak başka illere sürgün gönderilmişlerse de bu karar sanıyorum ki hukuk tarihimize altın harflerle yazılmıştır.